Ayrım 29, sayfa 175. Bu teori üzerine Gotelf'in formülasyonunu Tahir Alangu şu şekilde aktarmaktadır. 1983-107. Teolojide olan tıpta da aynen cereyan etmiş olmalıdır. Bir süre en büyük bilginleri uğraştıran her şey, onların başına dert olan ve sonra yavaş yavaş zamanla en büyük bilginlerden bilginlere, bilginlerden yarı bilginlere ve sonunda da halka intikal eden, sonra da daha aşağılara, şarlatanlara ve ebelere kadar gelip dayanmıştır ve orada asılı kalmıştır. Modaların başına da aynı şey gelmiştir. Saraylı hanımlardan soylu bayanlara, soylu bayanlardan madamlara, madamlardan matmazellere, matmazellerden kenarın dilberlerine, bir bölümü onlarda asılı kaldıktan başka, bir bölümü de sokak yosmalarına, gecekondu mahallelerine, işçi kızlara kadar inip sürüklenmiştir. Bu formülasyonla seçkin kültürün dibe batma teorisine getirilen, batma teorisinin bir başka kusuru, trafiğin ters yönünü, toplumsal katmanların yukarısına doğru giden yönünü ihmal etmesidir. Burke 1996-77 şeklindeki eleştiriye aşağıda ele alınacağı üzere cevap verilmiş ve böylece tıkandığı noktanın önü açılmış oluyordu. Bu yöndeki teorik gelişmeleri T. Alangu'nun çalışmasından 1983 hareketle şu şekilde özetleyebiliriz. Buna göre dibe çöken kültür varlığının çoğu kez kapalı ve gizli yolunu izlersek, kesin bir kural olarak o çok önemli ve kavranması oldukça zor olan ara tabakalar ve aracı şahsiyetleri bulabiliriz. Kültürel yaratımın ürünü olan kültür varlığının elit veya bireysel kültürden halk kültürüne geçiş yolunu bunlar açarlar. Böylece de asıl halkın kabulü ve uygulaması, adaptasyonu gibi dönüşümler sürecinin yol açıcısı olurlar. Bu sürecin çift yönlü işleyişini daha iyi anlayabilmek için dikkatli olmalıyız. Eğer her yerde yalnız ve sadece dibe çöken kültürel unsurlar görülür, onların çöküş yolları bize özellikle halk katmanlarındaki sözlü kültür varlığıyla kostümlerde etkili ve kötümser bir şekilde gösterilirse, hiç şüphesiz halk kültürünün yanlış bir tasviri yapılmış olur. Bu olay ancak bireysel veya seçkin, elit kültüründen akan bütün akımların bir yerde toplanması gibi çalışır. İşte böylece halk kültürü bir toplama çukuru gibidir, bir deniz değildir. Onun içinde yüzyılların yaratıcı kültür oluşumu, kaynaklar, küçük dereler ve nehirler yoluyla toplanır ve bir bölümü orada aynen muhafaza edilir. Lakin bu birikime çukur gelenek yoluyla muhafaza edilmemesine rağmen durgun bir bataklık da değildir. Adaptasyon sırasında dış etkilerle değişmesine ve karışmasına rağmen yine de evrilerek yürür ve halk kültürünün kendine has kaynaklarından yeniden fışkırır. Suyun yerden bulutlara, oradan yine yere, kaynaklara yaptığı o ebedi devri harekette olduğu gibi, kültür varlığı sürekli ve alışveriş halinde iki kültür tabakası arasında akar durur. Alangu 1983-107-108. Bu bağlamda eğer kültür bütünlüğü alanındaki halk kültürünün gerçeğe sadık bir manzarasını bir taslak halinde ortaya koymak istersek, o zaman çöken kültür varlığının yanında yükselmekte olan kültür varlığını da göz önüne almak zorundayız. Çökmekte olan kültür varlığı ve bunun yanında yükselmekte olan ilkel kültür varlığı, her şeyden önce halk kültürünün çok kanunlu oluşu gerçeğini ve bölgesel kültür değişmeleriyle değişik kültür tabakaları arasındaki kültür değişmelerini ortaya koyar. Kültür aktarmalarının çok kanunlu oluşu, kültür varlığını da çok kanunlu duruma getirmektedir. Kültür varlığı yalnız zamana bağlı tarihsel buğutlar içinde gelişmez ve değişmez. Yukarı tabakadan aşağı tabakaya çökerken de değişir ve aktarıcının alıp götüreceği bir başka coğrafya alanında da yayılır. Ve orada dibe çökmezse başka biçimde geleneklerle birleşerek yeniden yeni oluşumlar halinde ortaya çıkar. Kısaca halk kültürü, yalnız almaz, çöken kültür varlığın karşı dengelenebilecek şekilde yükselen cemaat varlığının birçok örneklerinde görüldüğü üzere verici rolde oynar. Çağımızdaki yerli unsurlara dayanan modalar, halktan gelen bir yığın gelenek varlığını yeni moda ile yayılan kültür varlığı haline getirmeye yönelmektedir. Halk oyunları günümüzde toplum dansları haline gelmekte, aşağıdan yukarıya doğru yayılmakta, köyden gelerek şehir kültürüne katılıp yükselmekte, şehir kültürüne yeni unsurlar katmakta, Alangu 1983-109 ve böylece iki yönlü hem batan hem yükselip çıkan bir kültür hareketliliği oluşturmaktadır. Bu görünüş ve yorumlanışıyla sosyal tabakalaşma ile ilgili sıradan bir sosyoloji paradigmasına dönüşen seçkin kültürün dibe batması kuramı, biraz da sosyolojinin gelişip daha kolay ölçülebilir parametreler kullanmaya başlamasıyla halk bilimi çalışmalarındaki eski tesirini kaybetmiştir. Dipnot, parametre, parameter, bir, herhangi bir modelde yer alan ve değeri istenildiği gibi belirlenebilen, uygun görülen şekilde tanımlanabilen sayı ya da değişken, iki, bir matematiksel eşitlikte yer alan sabit terimlerden her biri. Bununla birlikte kuramın yayılmacı ve yayılma karşıtları arasındaki tartışmadan kaynaklanmakla beraber, söz konusu yayılmanın tek yönlü ve tek buğutlu olacak kadar basit olamayıp, çok yönlü ve çok kanunlu, çok kompleks bir sosyokültürel olgu olduğu gerçeğini ortaya koyması bakımından, halk bilimi çalışmaları tarihinde son derece önemli bir teorik gelişmedir ve geliştirip önerdikleri model de pek çok kültür değişmesini açıklamaktadır. Seçkin kültürün dibe batması kuramına en büyük eleştiriler aşağıda ele alınacak olan ideolojik halk bilimi kuramları bahsinde görüleceği üzere, halk bilimini ideolojik dogmalarının geniş kitlelere yayılmasında araç olarak kullanmak isteyen Nazi ve komünist ideolojilerin mensupları tarafından yapılmıştır. Her iki ideolojiye bağlı olanlarca Hans Naumann'ın kuramı eleştirilmiş, Nazi Almanya'sında ve Komünist Rusya'da Sovyetler Birliği herhangi bir şekilde kullanılması yasaklanmıştır. I. İdeolojik halk bilimi kuramları. Halk biliminin vaktiyle antropolojinin sömürgecilik aracı olarak kullanılmasına benzeyen ideolojik maksatlarla kullanılması için geliştirilmiş kuramsal çerçeveler de vardır. R.M. Dorsey'nin 1972A tespitlerine göre 20. yüzyılda politik gerçeklerin yönlendirilmesinde kullanılması amacıyla halk biliminin ideolojik yönden işlenmesi, 19. yüzyıl romantik milliyetçiliğinden kaynaklanır. Daha önce de işaret edildiği gibi, halk şiirinin ulusal kimliği belirleyici ve koruyucu rolüne dikkat çeken Johann G. von Herder'in izindeki Avrupa'nın her ülkesinden bilim adamları yerli ağızlarda, bu ağızlarda söylenen halk masalları ve halk şarkılarında, halk bilimi konularını geliştiren edebiyatta ve ulusal kahramanların eylemlerini kutlayan tarih eserlerinde açığa çıkan halk ruhunu aramışlardır. Bu olgu Almanya'da Grimm'leri, Norveç'te Asbjörgen ve Moe'yi, Finlandiya'da Lönnrot ve Kronz'u, Sırbistan'da Vuk Karadžić'i, İrlanda'da Douglas Hyde'i ve başka ünlü bilim adamlarını harekete geçirmiştir. Yaratıcı araştırmayı ve masum ulusal gururu uyarması açısından bu tür bir miras araştırmasının erdemleri bulunmasına karşın, bilimi ve bilimsel bilgiyi ideolojik dogmaların emrine verme doğrultusundaki aşırı biçimde uygulamalar, özellikle Nazi Almanya'sında ve Sovyet Rusya'da olduğu gibi faşist ve komünist politik ideolojilerle bütünleştirilmiş ve halk bilimi bu ideolojilerin geniş halk kitlelerini etkilemede propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Halk bilimi çalışmalarını politik sermaye olarak kullanan ilk devlet Hitler'in Nasyonal Sosyalist Hükümeti'dir. Almanya'da 1930'larda kapsamlı bir halk bilimi neşriyatı yapılmış ve gizemli bir biçimde kan, dil, kültür ve gelenek bağlarıyla birleştirilen Nazi kavramı Herrenvolk belgelendirilmiştir. Volk teriminin Herder zamanından beri mistik bir havası bulunmaktaydı ve şimdi politik bir anlam taşımaya başlamıştı. Volk, ulus demekti. Hitler'in üstün ırk ve ırk-kan birliği dogmaları nedeniyle folklorun kökeninin Oberschicht yani aydınlara özgü olduğunu ve folklorun bunlardan ağır ağır Unterschicht yani köylülere geçtiğini savunan Hans Naumann'ın seçkin kültürün batması kuramını Naziler kaldırıp bir kenara atmışlar ve Naumann 1929'da baskılar karşısında korkusundan eserinin değiştirilmiş bir baskısını yayınlamıştır. Kan bağına dayanarak ırklarını yüceltecek mistik ve ruhani bir ata arama çabası içinde olan Naziler, bu konuda kendileriyle çalışma eğiliminde olan halk bilimcileri yönlendirerek, Grimm, Mannerheim, Köhler ve Bolte gibi dünya çapında ünlü Alman halk bilimcilerin teorik yaklaşımlarını dikkate bile almadan, 1858'de bilim olarak folklor, Die Volkskunde als Wissenschaft adlı eseri yayınlayan sosyolog ve gezi yazarı Wilhelm Reihl'e sıkı sıkıya sarılmışlardır. Halk bilimi başta olmak üzere bütün sosyal bilimlerin Almanlıkla ilgili konulara ağırlık vermesi ve bu bilginin pratik kullanıma uygulanmasının gerekliliği üzerine Reihl'in önerilerini polis eğitimi ve yönlendirmesinde görenekler kullanılmış ve Naziler de bundan özellikle propaganda yapma amacıyla faydalanmışlardır. Almanya'da halk bilimi 1920'lerin sonlarında bazı üniversitelerde çoğunlukla zorunlu ders olarak ya da Alman kültür bilimi Kulturkunde ya da yurttaşlık bilgisi Landeskunde derslerine ek olarak alınan beğeni kazanmış bir konu durumundaydı. Bu dönemde yazılmış Alman halk bilimi kitaplarından Adolf Bach'ın Deutsche Volkskunde 1937, Hitler'in Alman halk kültürünün hakemi durumuna geldiği Führerschicht kavramıyla sonuçlanmaktadır. Hitler, halksal devletin kendi politik düşüncesinin odak noktasını oluşturduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle de halk biliminin verileri kendi politik görüşlerinin ve partisinin propaganda aracı olarak kullanmak istemiştir. Bu amaca yönelik olarak 1937'de oluşturulan Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Volkskunde'nin kurucuları arasında Nazi devriminin filozofu Alfred Rosenberg, Hitler'in Tarım Bakanı Walter Dare, Hitler Gençlik Hareketi'nin önderi Baldur von Schirach ve hatta Hitler'in İçişleri Bakanı Heinrich Himmler'in bulunması da halk bilimi çalışmalarının Nazi ideolojisi yönündeki manipülasyonuna verdikleri önemi göstermektedir. Sovyet Rusya'da halk bilimini komünizmi geniş halk kitlelerine propaganda edip yerleştirmek ve komünist rejimin temelini oluşturan Marksist kuramı ilerletmek için kullanmıştır. Zengin bir halk kültürüne sahip olan Rusya'da komünist devrimden önce halk bilimi çalışmaları son derece gelişmiş bir durumdaydı. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Rusya'da halk bilimine ilgiyi romantik edebiyat akımı uyandırmıştı ve Napolyon savaşları esnasında Ruslar da millet olma bilinci uyanıp Fransız ordularına karşı halk kitleleriyle omuz omuza çarpışan soylu Rus subayları halkın kültürünü tanımanın gerekliliğine inanarak savaştan dönmüşlerdi. Ancak Rusya'da çarlık ve kilise gibi iki köklü ve büyük kurum, halk kültürüne duyulan ilginin yayılıp büyümesini önlemiştir. Ortodoks kilisesi, halk kültüründe putperestlerin inanış ve törenlerinden izler bulması, çarlıksa halkın aydınlanmasından korkmaktaydılar. Bu nedenle de Rusya'da 1830 ve 1850 yılları arasında toplanan halk bilimi örnekleri, ancak kiliseyle çatışmadığı takdirde yayınlanabiliyordu. Nitekim toplanan malzemenin büyük bir kısmı ancak Çar'ın 1855 yılında ölümünden sonra yayınlanabilmiştir. Rusya'da romantik edebiyat akımının, romantizm, ilgilendiği en önemli konu, Rusça'nın zengin bir yazılı edebiyat dili haline getirilmesiydi. Bunun için tıpkı Almanya'da olduğu gibi Rus yazarları da halk kültürü kaynağını kullanmışlardır. Rus yazarları sözlü edebiyat örneklerini derleyip yayınlamaya başlamışlar ve Almanya'daki Grimm kardeşlerle tanışan iki kardeş, Krajewski kardeşler, bu akıma 1831'de yayınladıkları Rus Halk Türküleri Külliyatı ile öncülük etmiştir. Rus romantik milliyetçilerinin giriştiği Rus halk dilini bir sanat dili haline getirme çabası, Puşkin'in 1799-1837 katılmasıyla büyük bir güç kazanır. Küçük bir çocukken Lalas'ından dinlediği masallar onun üzerinde büyük izler bırakmış ve o her masalı şiir saymıştır. Puşkin yayınladığı masallarında şiir, tiyatro ve hikayelerinde halk dili ve anlatım özelliklerini kullanmış, Rus köylüsünün geriliğini, yoksulluğunu, baskı ve zulümden çektiklerini anlatmış ve bu nedenle de çarlığın kadrine uğramıştır. Puşkin'in çabalarına çok geçmeden Lernokov, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarlar da katılır ve kısa sürede sözlü kaynaklara eğilerek halk kültüründen faydalanan bu çalışmalar sayesinde Rusça dünyanın sayılı yazılı edebiyat dillerinden birisi haline gelir ve Rus edebiyatı da dünyadaki en saygın edebiyatlardan birisine dönüşür. Rusya'nın 1552 yılında Tataristan'ın baş şehri Kazan'ın işgaliyle başladığı Türk dünyasını işgale, Baş Kürdistan, Kırım, Sibirya ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra da Türkistan ve Kafkasya'yı da katmasının bir neticesi olarak, Rusya halk bilimcilerinden bazıları Türk folkloru derlemeye ve bu sahada uzmanlaşmaya başlarlar. Kastren ve Schalfer'in 1847 yılında Altay Türklerinden derleyip yayınladıkları destanlar bu tür çalışmaların ilklerindendir. Ancak Türkistanlı Türkler arasında halk bilimi çalışmalarının asıl öncüsü V.V. Radloff 1837-1918 adlı büyük Türkologdur. V. Radloff ilk 7 cildini kendisinin yayınladığı Proben der Volksliteratur der Türkischen Stamme Südsibirien adlı devasa derleme külliyatında Kazak, Kırgız, Uygur ve Kırım Türkleri arasından derlenmiş sözlü edebiyat örnekleri vermiştir. Onun ölümünden sonra da kısa adıyla Proben olarak bilinen bu seri yayınına devam etmiş, İ. Kunoş, N. Katanov ve V. Moşkov'un Anadolu Rumeli, Güney Sibirya'dan Hakas Türklerinden derledikleri halk edebiyatı örneklerini içeren 8. ve 9. ciltleri ve Besarabya Gagavuz Türklerinden derlenen malzemenin yer aldığı 10. cildi yayınlanır. V. Radloff'un çalışmalarını V. V. Bartold'un, Potanin'in, Samailovic'in, Kazak Türkü Şokan Velihanov'un ve Başkurt Türkü Ebu Bekir Divayev'in derleme çalışmaları ve araştırmaları takip eder. Rus komünist devrimi böylece çoğu arşivlerde kalıp yayınlanmamış, büyük folklor malzemesini devralmıştır. Başgöz 1992-15-18. Ancak halk bilimi derlemelerine ve çalışmalarına gösterilen bu yoğun akademik ilgi, Rus komünist devrimi esnasında ve sonrasında hızını kaybeder ve en kötüsü de R.M. Dorsen'ın ifadesiyle 1972a, Komünist Parti'nin 1936 yılında bir gün uyanarak halk bilimi ve halk bilimcilerin Marksist kurama uymayan kuramlar takip ettiklerini ve ortaya koyduklarının Marksist kuramı zayıflattığını fark etmesidir. Bunun üzerine yapılan ilk işlerden birisi, Almanya'da Naziler ve Hitler'in adeta yasaklayıp yok ettikleri Hans Naumann'ın Seçkin Kültürün Dibe Batması kuramını Bu defa Sovyet Rusya'da komünistler ve Stalin yasaklar ve partinin emriyle komünist ideolojiye hizmet eden halk bilimciler tarafından Hans Naumann'ın kuramının tam tersini, yani adeta halk kültürünün zirveye yükselmesi denilebilecek bir tez anlayışı içinde halk bilimi çalışmalarının tamamına Marksist kurama ve komünist ideolojiye hizmet edecek, onun geniş kitleleri etkilemede kullanacağı bir ideolojik amaç olma formu, parti tarafından ileri sürülen folklorun kaynağının işçi sınıfı veya proletaryanın yaratıcı gücünden kaynaklandığı dogmasını doğrulama ve bu yönde çalışma haline dönüştürülür. Partinin aldığı bu karar doğrultusunda ayrıca o zamana kadar derlenmiş malzemelerin Marksist kuram doğrultusunda temizlenip düzgün bir yönde düzenlenmesi ve ideolojik bir elekten geçirilerek var olan bütün kitle iletişim araçlarıyla radyo, sinema, tiyatro, basın vesaire halka dağıtılması programlanır ve uzun yıllar bu yapılanış uygulanır. Dahası toplu çiftlik merkezlerinde ve köylerde yaşayan halk şairlerinin Lenin ve Stalin gibi devrim önderlerini ve devrimi öven şarkı, destan ve efsaneler yaratmaları konusunda teşvik ve taltif edilmeleri kararlaştırılır. Bu tür uygulamalara Stalin'i öven destanı nedeniyle halk şairi Dağıstanlı Süleyman Stalski'nin 20. yüzyılın Homer'i ilan edilip ödüllendirilmesi örnek olarak verilebilir. Dorsun 1972 A. Dipnot. Sovyet Rusya'da bu şekilde meydana getirilmiş sözde folklor, pseudo-folklor örnekleri ve halk biliminin komünist ideolojik amaçlara hizmet eden bir araç durumuna indirgenmesi müstakil bir çalışmaların konusu olmuştur. Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız Miller 1990. Bu bağlamda halk biliminin rolünü özetleyen Sokolov, parlak sosyalist kültürün propagandası yapmak için son derece önemli artistik bir güçtür diyerek söz konusu komünist ideolojik yaklaşımların altında yatan gerçeği ortaya koymaktadır. Dipnot Sokolov'dan aktaran Dorsun 1972 A. İkinci Dünya Savaşı'nın 1939 yılında başlamasıyla birlikte alelacele harekete geçen Sovyet halk bilimcileri motivasyon gayretiyle halk edebiyatında yer alan yiğitlik, kahramanlık ve vatanseverlik temaları ön plana çıkaran örnekler yayınlanarak Nazi ordularıyla çarpışan Sovyet ordularına yetiştirilip dağıtılır. Savaş sonrasında 1944 yılında Taşkent'te toplanan Orta Asya Halk Edebiyatları Konferansı'nda halk bilimi çalışmalarında geçmişte aralarında kültür alışverişi ve ortak bağlar bulunan halklar için karşılaştırmalar yapılmasına müsaade edilir. Bu Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkiler kurulmasına konulmuş olan yasağın kaldırılması demektir. Böylece Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türklere kendi destanlarını ve halk edebiyatlarını derleyip yayınlamalarının yolu açılmış oluyordu. Bundan faydalanarak biri Özbek Türkü olan Zarifov, diğeri meşhur Rus halk bilimci Jirmunski olan bu ikili, karşılaştırmalı yöntemle hazırladıkları Özbek Yiğitlik Destanları adlı çalışmalarını yayınlarlar. Bu çalışma Özbek destanlarını yalnızca diğer Türk destanları ile karşılaştırmakla ve bunların bir kısmının aynı kaynaktan geldiklerini göstermekle kalmaz, onlar eski Yunan destanları İlyada ve Odessa ile de karşılaştırılır. Ancak savaş bitmiştir ve yiğitlik temalarının kullanılması zamanı gelmiştir. Bu nedenle 1947 yılında yayınlanan bu çalışma, Komünist Partisi'nin eleştirilerine hedef olur. Kitabı yazanlar Rus burjuva halk bilimcisi Vasilevski'nin 1838-1906 eskimiş yaklaşımını canlandırmakla suçlanırlar. Üstelik Marx, Homer destanlarını belli bir devrin ve özel toplum koşullarının yaratması olarak yorumlamıştır. Bunun tersi savunulamaz. Bugünün destanlarıyla eski Yunan destanları arasındaki benzerlikler bulunması, bu bağlamda Marx'ın görüşlerine karşı gelmektir. Başgöz 1992. Jirmunski ve Zarifov, çok tanınmış bilim adamları olmaları nedeniyle bu ağır suçlamalardan hayatlarını güç bela kurtarırlar.